Kardeşler hepinize esenlik olsun. Hoş geldiniz Rabbin evine. Bugün de Rabbin önündeyiz. Tapındık ve gerçekten bu ilahiler gerçekten güzel ilahiler. Çünkü Tanrı'nın sözünden aslında esinlenerek yazılan ilahilerdir ve bizi Tanrı'ya yaklaştırmak içindir. Ama sadece Tanrı'ya yaklaştırmak için değil. Bu ilahilerin sözleri aslında bize Tanrı hakkında da birçok şey öğretir. Ve sadece biz Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ondan bir şey öğrenmiyoruz ama aynı zamanda onun sözüne de bakıyoruz değil mi? Çünkü Tanrı'nın sözüdür bizi yönlendirecek olan. Bugünkü vaazıma başlamadan önce size bazı selamlarımı iletmek istiyorum. Özellikle Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan selamlar getirdim. Geçen hafta Adıyaman'daydım. Biliyorsunuz deprem zamanında biz kilise olarak Adıyaman'a gittik ve orada birçok kişiye hizmet ettik, yardımlar götürdük ve Diyarbakır Kilisesi ile birlikte orada birçok etkinlikler yaptık ve hamdolsun birçok kişiyle de ilişki kurduk. Ve daha sonrasında Diyarbakır Kilisesi'ni teşvik ederek orada özellikle bir şeylerin başlatılması için, bir kilisenin başlatılması için harekete geçmiştik. Ve Rab dualarımızı işitti, gereken bütün ihtiyaçlar karşılandı ve Diyarbakır'da yani tıpkı buna benzer bir bina yapıldı. Ve biz de uzun zamandır onun için dua ediyorduk hatırlarsanız. Ve geçen hafta o kilisenin açılış törenindeydim ve gerçekten çok duygulandım. Çünkü uzun süredir çalıştığımız, uzun süredir dua ettiğimiz bir şey orada gerçekleştiğini görmek, Rabbin vaadinin gerçekleştiğini görmek gerçekten çok güzeldi. Oradaki kardeşlerle bir araya geldik, tapındık ve birçok doğudaki kiliseden kardeşler de açılışa gelmişlerdi. Hepsinin de size selamı var. O selamı da üzerimden atayım şimdi. Birlikte hatırlarsanız Samuel bölümüne bakıyoruz. İlk önce Hakimler bölümünden bir giriş yapmıştık. Çünkü Hakimler bölümü aslında kutsal kitapta Samuel bölümünün temelini oluşturan bir bölümdür. Ve Hakimler bölümüne baktığımız zaman aslında Tanrı halkının en yozlaştığı dönemlerden birisiydi değil mi? Çünkü Hakimler'de özellikle o dönemde hem siyasi bir birlik yoktu hem de Tanrı halkı arasındaki ruhsal bir birlik de bozulmuştu. Her oymak kendi kafasına göre yaşıyor ve Tanrı halkı içerisindeki her bir kişi kendi işlerini, kendi şeylerini düşünüyordu ve o Tanrı halkı arasında ruhsal bir birlik yoktu. Ve o dönemde aslında o dönemi bize tarif eden en önemli ayetlerden birisi Hakimler 21. bölüm 25. ayet. O diyor ki, o günlerde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yani o dönemde İsrail'de kral yok ve herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyor. Yani herkesin kendi gözünde doğru olanı yaptığı bir ortamda yaşamak ister misiniz? Yani öyle bir ortamda nedir? Bir yozlaşma vardır, bir kaos vardır, bir savaş vardır, birlik yoktur, sevgi yoktur, bencillik vardır. Ve İsrail'in de Tanrı halkının da öyle bir dönemiydi o dönem, Hakimler dönemi. Ve o dönemde Tanrı halkı Mısır'dan çıkışla özgür olmuş ama vaat edilen topraklara yerleştiklerinde özgürlüğün, bu Tanrı'nın onlara verdiği özgürlüğün amacını unutmuşlardı. Tapınma daha çok Tanrı'yla ilişki, daha çok bir formaliteye dönüşmüş ve Tanrı'nın sesi nadir duyulur bir hale gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı halkıyla ara sıra konuşuyor. Yani artık ilişkiyi tamamen bir kenara bırakmış bir halk ve putperestliğe ve oradaki birçok yanlış kötü şeylere bulaşmış bir halk, Tanrı'dan uzaklaşmış bir halk. İşte tam bu ortamda yani ne görüyoruz? Tanrı'nın evi Şilo'da bir tapınak var. Hatırlarsanız daha tapınak özellikle Süleyman'ın döneminde yapıldığı için o zaman bir kalıcı bir tapınak yoktu. Ve Tanrı halkı vaat edilen topraklara yerleştiği zaman ne yaptılar? Tapınağı Şilo'ya kurdular. Ve Şilo'daki o tapınakta ruhsal anlamda Tanrı halkının merkeziydi. Tapınak eski antlaşmaya baktığımız zaman aslında çok önemli bir kavram. tapınakta insanlar Tanrı'yla buluşurlardı, kurban keserlerdi, özel günler kutlarlardı ve tapınakta çalışan rahipler de halkı eğiterek, yasayı öğreterek Tanrı'ya insanları yaklaştırırlardı. Aslında eski antlaşmada tapınağı anlamadan Tanrı'yı anlamak mümkün değildir. Çünkü tapınak Tanrı'nın varlığını, huzurunu temsil ettiği yerdir ve tapınak halkın arasında olmasıyla aslında Tanrı'nın o halkın arasında olduğunu gösteren en önemli işaretlerden birisiydi. Yani eski antlaşmada tapınak demek Tanrı halkının kalbi demekti. Tanrı halkı Tanrı'yla orada buluşur ve orada ilişki kurar ve aynı zamanda orada Tanrı'ya ne yaparlardı? Övgüler sunarlardı. Ve bakıyoruz ki o ortamda sadece günah Tanrı'nın halkı içerisinde değil, aynı zamanda tapınağa da sıçramış. Ve tapınakta özellikle hizmet eden rahiplerin de yozlaştığını görüyoruz. Tanrı halkına hizmet eden rahiplerin de aslında günaha düştüklerini görüyoruz. Yani bu insanlar, bu rahipler Tanrı'yı tanıyan ve tanıtan kişiler olması gerekirken aslında Tanrı'yı tanıması gereken kişilere dönüşmüşler. Ve rahiplik sistemi de yozlaşmış, bozulmuş ve Tanrı'ya örnek olması gereken insanlar Tanrı'yı tanımaya ihtiyaç haline gelen insanlara dönüşmüşler. Ve daha önceki bölümlere baktığımızda ne görüyoruz? İsrail'in düşmanları var ve onları yok etmeye çalışıyorlar. Ama burada Tanrı halkının düşmanları Moavlılar değil, Amalekliler değil, diğer putperest uluslar değil. Burada Tanrı'nın halkının düşmanı aslında kendi içlerinden çıkıyor, değil mi? Ve tapınağın da aynı zamanda içinde olduğunu, tapınağın da yozlaştığını görüyoruz. Ve bugün birlikte bakacağımız bölüm 1. Samuel 2. bölüm 12. ayetten 36. ayete kadar. Yani bu bölümü okumayacağım ben ama sizden rica ediyorum lütfen bu bölümü evinize gittiğiniz zaman okuyun. Çünkü çok uzun bu bölüm. Ama bu bölüme baktığımız zaman kısaca özetlemek gerekirse Tanrı'nın Şilo'daki tapınağında hizmet eden Eli adında bir kahin var. Levi soyundan gelen Eli adında bir kahin var ve bu kahinin de iki tane oğlu var. Hofni ve Pinehas. Ve Hofni ve Pinehas babalarıyla birlikte o Tanrı'nın tapınağında hizmet eden Levi soyundan gelen kahinlerdi. Ama kutsal kitap daha ilk ayette 12. ayete baktığımız zaman diyor ki Eli'nin oğulları diyor değersiz kişilerdi. Değersiz kişilerdi. Neden değersiz kişilerdi? Çünkü Eli'nin oğulları halk tapınağa gelip tapınakta Tanrı'ya bir kurban sunmak istedikleri zaman kurbanı sunduklarında kurbanın etini kendilerine en iyi tarafını, en bol tarafını kendilerine ayıran insanlardı. Aslında Tanrı'nın tapınağından çalan insanlardı. Yani bunlar kahinlerdi. Eski antlaşmadaki yasaya baktığımızda yasaya göre kahinler Tanrı'ya sunulan kurbanlardan belirli bir pay alma hakkına sahiptiler. Çünkü onların herhangi bir işleri olmadığı için dışarıda ve tapınakta hizmet ettikleri için tapınağın sunularından da beslenme hakkına sahiptiler. Ama bu pay eski antlaşmada, yasada belirtilmiştir. Rahiplerin alması gereken pay eski antlaşmada belirtilmiştir. Ama bu rahipler ne yapıyorlar? Tanrı'ya sunulan etin en yağlı tarafını, en iyi tarafını hem de uzun çatallar, özel çatallar yaptırmışlar ve kazana daldırarak en iyi taraflarını kendilerine alıyorlar. Ve aynı zamanda bu rahipler tapınakta hizmet eden kadınlarla da düşüp kalkan bir rahipler olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı'nın tapınağı o kadar yozlaşmış. Ve bunun karşılığında Tanrı ne yapıyor? Diyor ki Eli'ye, sen diyor bu konuda sessiz kaldığın için. Çünkü Eli bunları gördüğü halde oğullarını ne yapıyor? Oğullarım, yaptıklarınız yanlıştır diyerek sadece sözle onları uyaran bir insan. Ve daha sonrasında Tanrı'nın yargısının o Eli'nin ailesinin üzerine bir peygamberlik sözü olarak geldiğini görüyoruz. Tanrı diyor ki Eli'ye, yaptığınız bu günahlardan dolayı diyor, senin oğulların da diyor öldürülecekler. İkisi de aynı günde. Ve daha sonra orada Samuel'in büyüdüğünü görüyoruz ve ayetler diyor ki Samuel büyürken diyor hem Tanrı'nın hem de insanların gözünde iyi bir şekilde büyüdü diyor. Yani onurlandırılarak büyüdü, hizmet ederek büyüdü. Ve daha sonra baktığımızda Tanrı'nın yargısının yani bu ailenin üzerine geldiğini görüyoruz. Aslında hikaye bunu anlatan bir hikaye. Ve buraya baktığımızda Eli'nin oğullarının konumu neydi? Rahiplikti değil mi? Rahiplerin amacı eski antlaşmada nedir? Tanrı'nın sözünü bilen, anlayan, Tanrı'nın yasasını çalışan, öğrenmiş, eğitim almış ve bunu da halka öğretmesi gereken kişilerdi. Rahiplerin amacı eski antlaşmada Tanrı halkını Tanrı'ya yaklaşması için teşvik etmekti. Hem kutsal bir yaşamla hem de Tanrı'nın sözlerini öğreterek halkı ne yapmaları gerekiyordu? Tanrı'ya yaklaşmaları konusunda yönlendirmeleri gerekiyordu. Yani bu aile aslında Tanrı'nın özel bir lütfuna sahip olmuş bir aile. Düşünün, hem babası Eli hem de oğulları Hofni ve Pinehas Tanrı'nın halkına hizmet etme, Tanrı'nın tapınağında hizmet etme ayrıcalığına sahip olan kişiler. Ama onlar ne yapıyorlar? Bu ayrıcalık onlara büyük bir sorumluluk getirirken bu ayrıcalığı aslında kötü bir şekilde kullanıyorlar. Tanrı'nın halkına hizmet etmek ayrıcalıktır. Ve bu bölümü okurken aslında bu bölüm beni çok teşvik eden bir bölüm ama aynı zamanda da çok korkutan da bir bölüm. Ve bu bölüm sadece bana ya da benim gibi insanlara verilen bir bölüm değil. Evet, ben Tanrı'nın tapınağında hizmet ediyorum. Ben kilisenin pastörüyüm. Ve kilisede hizmet eden başka pastörler, başka önderler de var. Ama bu bölüm sadece bize yönelik bir bölüm değil. Bu bölüm aynı zamanda hepimize yönelik bir bölüm. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözü 1. Petrus mektubunda diyor ki hepimiz İsa Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı'nın kahinleriyiz. Tanrı'ya hizmet etme ayrıcalığına sahip olan kişileriz. O zaman bu bölümden Tanrı'nın ailesine hizmet eden kahinler olarak kendimize nasıl dersler çıkartabiliriz ona bakacağız. İlk olarak Eli'nin oğullarının günahına baktığımız zaman ne görüyoruz? Onlar Tanrı'dan çalan insanlardı değil mi? Tanrı'nın tapınağına getirilen sunuların tapınma düzenine göre belirli bir şekilde sunulması gerekiyordu. Yasada bunun nasıl olması gerektiği öğretilmişti. Ve bu sunuların bazı kısımları rahiplere aitti. Rahipler ondan alıp beslenirlerdi. Ama bu kurbanın en önemli kısımları ise Tanrı'ya sunulurdu. Ama Eli'nin oğulları ne yapıyor? Tanrı'nın payını, Tanrı'ya verilmesi gereken en iyi, en kurbanın yağlı, en önemli parçalarını ne yapıyorlar? Kendilerine ayırıyorlar. Ve Tanrı'nın sözü, bakın onları nasıl tanımlıyor. Diyor ki, Eli'nin oğulları değersiz adamlardı. Rabbi tanımıyorlardı diyor 12. ayete baktığınız zaman. İbranice'de bene Belial kelimesi kullanılmaktadır. Türkçe'ye tam olarak çevirisi ise değersiz, ahlaksız ve Tanrı'ya baş kaldıran anlamına gelir. Yani bu ifade genelde şeytani isyan için kullanılan bir ifadedir. Ve Kutsal Ruh'un bakışında bu adamlar sadece günahsız, günahkar değil, aynı zamanda değersiz ve Tanrı'ya meydan okuyan kişilerdi. Tanrı'yla içsel bir bağlantıları yoktu ve Tanrı onlar için artık bir kişi değil ama bir sistem haline dönüşmüş. Bir kişi değil, bir sistem haline dönüşmüş. Kurbanın Tanrı'yı bir kişi olarak görmedikleri için de ne yapıyorlar? O dini sistemin içerisinde Tanrı'nın payını ne yapıyorlar? Kendilerine alıyorlar. Açgözlülük değil sadece burada yaptıkları. Aynı zamanda tapınma düzenini de bozuyorlar. Ve Tanrı'nın payını kendilerine almak demek ne demek biliyor musunuz? Tanrı'ya aslında şunu söylemiş oluyorlar. Yani ben senden önce gelirim. Ben daha önemliyim. Ben daha önemliyim. Ben senden önce gelirim. Ve tamamen Tanrı'nın işinde ne yapıyorlar? Kontrolü kendi ellerine alıyorlar ve kendi isteklerine göre hizmet ediyorlar. Aslında Tanrı'nın payını çalmak demek, Tanrı'nın yüceliğini çalmakla aynı eşdeğerdedir. Ve burada sadece Tanrı'nın yüceliğini çalmıyorlar. Aynı zamanda Tanrı'nın kutsallığına da, o sunulan kurbanı da ne yapıyorlar? Ciddiye almıyorlar. Rabbin payı ayrılmadan kendi paylarını alıyorlar. Yani bu aslında şunu demek oluyor. Yani Tanrı'nın kutsallığı beni ilgilendirmiyor. Tanrı'nın kutsallığı beni ilgilendirmiyor. Tanrı'yla gerçek bir ilişki yoksa o zaman kutsal olan şeyler, yani bir alışkanlığa, tapınma yani ibadet bir ritüne ve hizmet ise bir göreve, bir işe dönüşür. Tanrı'yla ilişki yoksa. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın aslında istediği şeyler bunlar değil. Tanrı'nın istediği şey nedir? Adanmış bir yürektir değil mi? Kutsal bir yaşam, adanmış bir yürek. Çünkü eski antlaşmada Tanrı halkına diyor ki kutsal olun. Çünkü ben Allah'ınız Rab, kutsalım. Ve burada sadece Tanrı'dan çalmıyor bu rahipler. Aynı zamanda ne yapıyorlar? Tanrı'nın tapınağındaki çalışan kadınları da istismar ederek, yani onlarla birlikte olarak Tanrı'nın tapınağını kirlettiklerini görüyoruz. Bedensel günah işlediklerini görüyoruz. Tanrı'nın huzurunun olduğu yerde Tanrı'nın kutsallığı çiğnendi. Yani tapınak dua evi olmaktan, Tanrı'ya, Tanrı'yla buluşulan bir yer olmaktan çıkıp tamamen bir yozlaşmanın ve günahın hakim olduğu bir yere dönüşüyor. Aslında Tanrı halkı ne yapıyor? Bu tapınağı kirletmekle kendi yüreğini kirletmiş oluyor. Tanrı'nın kutsallığı çiğnenmiş oluyor. Bu neden bu kadar ciddi? Çünkü tapınak dediğimiz gibi eski antlaşmada Tanrı halkının kalbiydi. Halkın Tanrı'yla buluştuğu bir yerdi. Tapınak sadece bir bina değil. Tanrı'nın, halkının Tanrı'yla buluştuğu özel bir yerdi. Ve Eli'nin oğulları bu günahları işleyerek ne yapıyorlar? Tanrı'yla aslında halk arasındaki köprüyü yıkıyorlar değil mi? Halkın kurbanı artık Tanrı'ya ulaşmıyor. Çünkü arada Tanrı'yı tanımayan insanlar var. Ve Tanrı bu durumu şöyle özetliyor 29. ayete baktığımızda. Sen ve oğulların halkın getirdiği en iyi sunulardan besleniyorsunuz diyor. Yani Tanrı'nın payını alıp kendilerine çevirmişler ve bu Tanrı'ya sunulan ibadeti bir ticarete dönüştürmek demektir. Burada Hofni ve Pinehas'ın günahı bu. Ama aynı zamanda Eli'nin de burada sorumluluğunu yerine getirmediğini görüyoruz değil mi? Eli aslında bu günahlara bulaşan, kendisi bu günahları yapan birisi değildi. Ama Eli bu günahları duyan, gören birisiydi. Oğullarının neler yaptığını bilen birisiydi. Ve bunun karşılığında Eli ne yapıyor? Oğullarını sadece oğullarım yaptıklarınız yanlıştır diyerek uyarıyor. Halk her şeyi biliyor, şikayet ediyor. Kadınların istismar edildiği konuşuluyor. Ve sunular, Tanrı'ya sunulması gereken sunular çalınıyor. Ve karşılığında Eli çocuklarını sadece yumuşak bir şekilde uyarıyor. Ve Tanrı ona şöyle diyor. Diyor ki 29. ayette, sen oğullarını benden çok onurlandırdın. Eli'nin hatası aslında burada kötülüğü görmezlikten gelerek, susturmayarak dolaylı bir şekilde desteklemekti. Bu aslında şuna benzer, kilisedeki günahı görüp de ya ben karışmayayım. Yani ne gerek var şimdi? Yani bunun üzerine gitmeye. Yani gideceğiz işte insanlarla papaz olacağız derler ya. Yani kötü olacağız, ilişkimiz bozulacak. Ne gerek var? Boş ver, benden uzak olsun, ben karışmayayım demek gibidir. Oysa ki Tanrı'nın sözü ne diyor? Karanlığın meyvesiz işlerine karışmayın, tam tersine diyor. Onu açığa çıkarın diyor Efesler 5:11'de. Ve işte bu günah örtüldüğü için ve bu günah görmezlikten gelindiği için ve bu günah yapılmaya devam edildiği için Tanrı'nın tapınağında Tanrı'nın ne yapıyor? Uyarılarına rağmen bu günahtan vazgeçilmediği için Tanrı'nın yargısı bu evin üzerine, bu ailenin üzerine geliyor. Çünkü Tanrı hizmetkarından kusursuzluk değil ama dürüstlük ister, samimiyet ister. Ve Tanrı peygamberini gönderiyor 30. ayete baktığımızda. Eli neden oğullarını benden çok onurlandırıyorsun diyor. Ve artık senin soyun benim önümde yürümeyecektir diyor. Yani bu rahipliğin onlardan alınacağını ve başka birilerine verileceğini gösteren bir ayettir. Ve aynı zamanda Tanrı diyor ki oğullarının ikisi de diyor aynı günde ölecek. Ve 1. Samuel 4. bölüme baktığımız zaman bu yargının Hofni ve Pinehas'ın üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü Tanrı onların tapınaktaki varlığını kabul etmiyor. Tanrı'nın işinde yer alıp da Tanrı tarafından reddedilmek ne kadar korkunç bir yargıdır değil mi? Aslında bu bize şunu gösteriyor ki Tanrı'nın hizmetinde olmak demek Tanrı'yla ilişkin olduğu anlamına gelmiyor. Kilisede hizmet etmek demek Tanrı'yla ilişkin olduğu anlamına gelmez. Ruhsuz hizmet de olabilir ve ruhsuz hizmet ne yapıyor? Tanrı'nın gazabını çekiyor. Leonard diyor ki, Leonard Ravenhill, Tanrı bazen hizmeti durdurur çünkü hizmet edenler tövbe etmeyi durdurmuşlardır diyor. Tanrı bazen hizmeti durdurur çünkü hizmet edenler tövbe etmeyi durdurmuşlardır. Tanrı'nın tapınağında günah varsa Tanrı'nın onuru oradan çekilir ve Tanrı onurunu yüceltecek başka birilerini oraya getirir. Ve Tanrı'nın yargısı her zaman bir umutla gelir. Kutsal kitaba baktığımız zaman Yani şunu görüyoruz ki evet Tanrı sevgi dolu, merhametli, lütufkar bir Tanrı'dır ama Tanrı aynı zamanda adaletli bir Tanrı'dır. Ve Tanrı aynı zamanda yargılayan bir Tanrı'dır. Ama yargılamadan önce Tanrı her zaman ne yapıyor? Bir kapı açıyor insanların o yargıdan kurtulması için. Çünkü kutsal kitap diyor ki Tanrı insanın günahlı yollarında ölmesinden diyor zevk almaz. Günahkarın günahlı yolundan dönüp kendisiyle ilişki kurmasını ister diyor. Ve o yüzden de her zaman Tanrı bir kapı açıyor. Ama bu kapıların açılmasına rağmen insanlar bunu kullanmıyorsa Tanrı'nın yargısı da onların üzerine geliyor demektir. Ve burada Tanrı ne yapıyor? Bu aileyi bu şekilde yargılarken aynı zamanda Samuel'i de tapınağın içerisinde yükselttiğini görüyoruz. Samuel, hatırlarsanız geçen vaazımda onun doğum hikayesine baktık. Hanna ne yapmıştı? Samuel'i tapınakta Tanrı'nın hizmetine adamış birisiydi. Ve burada Samuel'in de Tanrı'nın tapınağında adanmış bir şekilde yetiştiğini görüyoruz. Ve 18. ayete baktığımızda diyor ki, küçük Samuel Rabbin önünde hizmet ediyordu. 26. ayette diyor ki, Samuel büyüdükçe Rab ve insanlar tarafından beğeniliyordu. 35. ayette diyor ki sadık bir kahin yetiştireceğim, yüreğim ve isteğim uyarınca davranacak diyerek Samuel'i gösteriyordu Tanrı. Ve Samuel'in büyüdüğünü, Samuel'in aslında Tanrı'ya layık bir şekilde o tapınakta yetiştiğini görüyoruz. Bazen Tanrı eskiyi yıkar ama yeniyi yapmak için. Bugün de aslında baktığımız zaman bu hikaye bize birçok şey gösteriyor. Bu hikaye dediğim gibi sadece bana hitap eden bir hikaye değil. Beni korkutan bir hikaye. Beni düşündüren ve her zaman dikkat etmem için yönlendiren bir hikaye. Ama bu hikaye sadece kilisenin pastörlerine, hizmetkarlarına yönelik bir hikaye değil. Çünkü Petrus mektubunda diyor ki ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz diye hepimize yönelik bir hikayedir. Çünkü biz hepimiz aslında İsa'ya iman ettiğimizde ne yapıyoruz? Tanrı'nın tapınağını oluşturan yeni diri bir taşlar haline geliyoruz. Ve biz hepimiz Tanrı'nın tapınağında onun kahinleriyiz, hizmetkarlarıyız. O zaman biz ne anlayabiliriz? Bu bölüm bizim için ne anlama geliyor? Birincisi, şunu görüyoruz ki kutsal yaşam olmadan yapılan hizmet gürültü çıkarır ama hiçbir şekilde meyve vermez. Oswald Chambers diyor ki, işin içinde Tanrı yoksa Tanrı'nın işi bile Tanrı'ya yapılan hizmetten ve kiliseden uzaklaştırılabilir. Aynı şekilde Charles Spurgeon diyor ki, kutsal hizmet kutsal olmayan bir yürekten çıktığında Tanrı'ya değil insana hizmet etmek olur. O zaman bakalım, yani biz Tanrı'yla olan ilişkimizde gerçekten onun kutsallığına layık bir şekilde yaşıyor muyuz? Hofni ve Pinhas tapınakta çalıştıkları halde Tanrı'yı tanımayan insanlardı. Hofni ve Pinhas için Tanrı'nın sözü diyor ki bu adamlar değersiz kişilerdi diyor 12. ayette. Değersiz kişiler. Yani aslında tapınakta çalışmak onları değerli kılmıyor. Tapınakta hizmet etmek onları değerli kılmıyor. Kilisede, koroda, tiyatroda olmak değerli kılmıyor. Ya da kilisede bu kürsüye çıkıp vaaz vermek insanı değerli kılmıyor. Ya da kilisede ya da dışarıda Tanrı'ya nasıl hizmet ediyorsanız bu sizi değerli kılmıyor. değerli kılan şey nedir? Tanrı'ya ait olmaktır. Geçenlerde vaazım için araştırma yaparken böyle bir şey okudum. Hani bazen açık arttırmayla bazı şeyler satılır ya. Öyle bir liste çıktı önüme. Michael Jackson'ın gitarı 1 milyon dolara satılmış. Yani 80 bin dolara alınabilecek bir gitar 1 milyon dolara satılmış. John Travolta'nın deri ceketi yani 720 bin dolara satılmış. Aynı şekilde Madonna'nın bir ayakkabısı 600 bin dolara satılmış. Bakın bu eşyalar dışarıdan normal fiyatına çok ucuza alabileceğiniz eşyalar. Aynı markalar, aynı malzemeyi çok daha ucuz fiyata alabilirsiniz. Peki neden bu eşyalar daha pahalı? Çünkü bu eşyaları Michael Jackson'a ait olduğu için ya da Madonna'ya ait olduğu için, John Travolta'ya ait olduğu için pahalı. Yani bu eşyayı değerli kılan şey nedir? Kime ait olduğudur, değil mi? Aynı şekilde Tanrı sözüne baktığımız zaman, yani bizi değerli kılan şey, yani bizim yaptıklarımız değil. Bizim değerli kılan şey bizim Tanrı'ya ait olup olmadığımızdır. Eğer Tanrı'ya ait değilsek o zaman bir değerimiz yok. Hofni ve Pinehas Tanrı'nın tapınağında çalışan insanlardı ama Tanrı'yı tanımayan insanlardı. Her gün İbadet eden insanlardı ve insanları ibadete yönlendiren kişilerdi ama Tanrı'yla ilişkileri yoktu. Tanrı'ya hizmet ediyorlardı ama Tanrı'yı tanımıyorlardı. İşte buydu onları değersiz kılan. Tanrı hiçbir zaman kendisiyle olan ilişkimizi bir alışkanlık haline getirmemizi istemez. Bazen turistler geliyor ya da gruplar geliyor ve onlar geldikleri zaman ben onları Antalya'yı gezdirdiğimde Antalya'nın dağlarını, denizlerini işte o güzelliği gördüklerinde şaşırıyorlar, büyüleniyorlar. Diyorlar ki ya ne kadar güzel bir manzara, ne kadar müthiş bir manzara. Ama ben baktığım zaman o kadar şey hissetmiyorum o manzaraya. Neden? Çünkü Antalya'da yaşıyorum. Her gün görüyorum o dağı, denizi. Her gün görüyorum o güzellikleri. Ve ondan sonra ne yapıyor? Bir alışkanlık haline geliyor, değil mi? Ve artık o güzelliğin farkına varmıyorsun. O yüceliğin farkına varmıyorsun. Tanrı'yla ilişkimiz böyle olmamalı. Tanrı'yla ilişkimiz bir alışkanlık haline dönüşmeye başladığı zaman aslında o zaman ruhsal olarak duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Tanrı'nın yönlendirmesine karşı duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Ve Tanrı'nın o yüceliğini, o görkemini, o kutsallığını, o onurunu tamamen ne yapıyoruz? Bazen göremiyoruz. Eğer alışkanlık haline gelirse Tanrı'yla ilişki. Samimiyetin yerini alışkanlığa bıraktığımızda Tanrı'ya duyulan sevgi yerini ne yapıyor? Dini bir performansa bırakıyor, değil mi? Bugün birçok insan var Tanrı'ya inandığını söyleyen, hatta tapınaklara giden, değil mi? Bazen insanları görüyoruz, ne yapıyorlar? Tapınağa gidiyorlar. Tanrı'ya işte belki bir saat, belki birkaç dakika ibadet ediyorlar. Ondan sonra bir bakıyoruz ki aynı insanlar dışarıda hayatlarını istedikleri gibi yaşıyorlar. bazen tapınaklara gitmek ve ibadet etmek yani sadece bir alışkanlık. O zaman kendimize soralım. Tanrı'yla benim ilişkim bir alışkanlık mı? Yoksa gerçekten samimi bir ilişki mi? Tanrı'nın kutsallığını, yüceliğini gerçekten iyi bir şekilde anlıyor muyum? Yani kiliseye gelirken, pazar günleri kiliseye gelirken bir alışkanlık olduğu için mi geliyorum? Yoksa gerçekten Tanrı'yla buluşmak, onu anlamak, ondan duymak için mi geliyorum? Ve Tanrı'yla ilişki alışkanlık haline geldiği zaman aynı zamanda iki yüzlülük başlar diyor yazar. Ruhsal samimiyet bittiğinde Tanrı'nın varlığı artık hissedilmez. Ve insan kendi gücüyle hareket etmeye, kendi hikmetiyle, kendi düşüncesiyle, kendi isteğiyle hareket etmeye başlar. O yüzden kardeşler gelin bakalım bugün biz neleri bir alışkanlık halinde yerine getiriyoruz. Tanrı'ya yaklaşırken yaptığımız şeyler gerçekten samimi bir ilişkiden kaynaklanan şeyler mi? Yoksa sadece bir görev, bir performans olarak mı Tanrı'ya sergiliyoruz? Bunları yaparken aynı zamanda yüreğimiz gerçekten Tanrı'ya bağlı mı? Tanrı'nın kutsallığına, onuruna, Tanrı'nın yüceliğine bağlı mı? Yoksa tamamen bundan uzak bir şekilde bunu düşünmeden mi yapıyoruz? Ve aynı zamanda kutsal olan şeylere ne kadar değer veriyoruz? Bugün Tanrı'nın sofrasına yaklaşırken, mesela biraz sonra yaklaşacağız. Bu sofraya yaklaşırken gerçekten bu sofranın ne anlama geldiğini bilerek mi bu sofraya yaklaşıyoruz? Yoksa bizim için bu sofra sadece ekmek ve şaraptan mı ibaret? Bu sunuyu Tanrı'ya sunarken, burada ilahi söylerken, burada dua ederken, burada Tanrı'nın sofrasına yaklaşırken gerçekten bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu ve samimi bir ilişki olması gerektiğini bilerek mi yapıyoruz yoksa sadece bir alışkanlık mı? Ve aynı zamanda diğer önemli bir nokta ders almamız gereken günah karşısında bizim duruşumuz nedir? Eli günahı görmezlikten geldi. Oğullarının günahını ve oğullarıyla olan ilişkiyi Tanrı'yla olan ilişkinin önüne koydu. Oğullarını onurlandırdığı kadar Tanrı'yı onurlandırmadı. Peki biz günah gördüğümüz zaman nasıl bir tavır sergiliyoruz? Ya boş ver, beni ilgilendirmez. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla mı yaklaşıyoruz, düşünüyoruz? Yoksa gerçekten o günahın üzerine gidiyor muyuz? Tanrı'nın tapınağının temiz kalması için gereken sorumluluğu üstleniyor muyuz? Çünkü Hezekiel bölümünde Tanrı'nın hepimize verdiği bir sorumluluk bu. Diyor ki Hezekiel bölümünde, insanoğlu seni Tanrı'nın halkına bekçi olarak atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın. Kötü kişiye ey kötü kişi kesinlikle öleceksin dediğim zaman onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan o kişi günahı içinde ölecek ama onun kanını senden sorumlu tutacağım. Ancak kötü kişiyi uyardığın halde yolundan dönmezse o günah içinde ölecek ama sen canını kurtarmış olacaksın diyor. Günaha karşı aslında hepimizin Tanrı tarafından verdiği bir sorumluluk. Ama tabii ki bunu yaparken demiyorum ki hani gidin dedektif gibi her şeyi denetleyin. İşte kiminin nerede kaşı var, gözü var bulun, hemen gidip ona tövbe et, günahından dön falan gibi sözler söyleyin değil. Aynı zamanda Galatyalılar diyor ki kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için diyor kendinizi kollayın. Günaha karşı taviz veremeyiz. Günaha karşı duyarsız kalamayız. Ama günah işlendiğinde de onu doğru bir şekilde, doğru adımlar atarak kişiyi Tanrı'ya yaklaştırmak ve tövbeye yaklaştırmak için olmalıdır amaç. Bugün bu hikayeye baktığımızda Tanrı bize de konuşuyor. Bugün bakalım kendi hayatlarımıza. Şimdi sessiz bir zaman yapalım ve bu zaman içerisinde yüreklerimize bakalım. Gerçekten ben Tanrı'nın hizmetinde bir kahin olarak Tanrı'ya doğru sunular sunuyor muyum? Doğru bir şekilde, doğru bir yürekle hizmet ediyor muyum? Ve Tanrı'ya hizmet ederken kilisede aynı zamanda Tanrı'yla gerçekten samimi, yakın bir ilişki içerisinde miyim? Yoksa hizmetim sadece yani bir performans mı, bir dini bir uygulama mı? Ve ben Tanrı'ya hizmet ederken Tanrı'nın kutsallığını ve kutsal olan şeyleri gerçekten değerli görüyor muyum? Yoksa benim için Hofni ve Pinhas'ın gördüğü gibi değersiz bir şey mi?